Türkiye'de strateji, yorumcu, komplo teorileri gibi konularda tanınan saygın uzmanları düşündüğümüzde aklımıza ilk gelen isimlerden birisi de hiç şüphesiz Erol Mütercimler. Sık sık televizyon ekranlarında gördüğümüz, YouTube kanalında binlerce takipçisi olan Mütercimlerin Avustralya'da geçirdiği zamanı ve hatta bir dönem SBS'te çalışmış olduğunu keşfettiğimizde kendisiyle hemen iletişime geçtik. Avustralya ve SBS macerasını, memleket sorunlarını konuştuğumuz ve bir röportajdan daha çok sohbet şeklinde geçen bu görüşmemizi siz değerli dinleyicilerimizle iki bölüm halinde paylaşıyoruz.
Şöyle başlayayım. Benim Avustralya'ya göçmen statüsünde geldim. Bir, onu hemen baştan belirteyim. Büyükelçilik, o zaman da Ankara'da karargahta görevliydim. Gittik, oturduk, konuştuk. Avustralya ile ilgili olarak bu fikirlerimi falan sordu, ettiler. Ve hemen verdiler statü. Hiç yani böyle hani insanlar bir yıl bekliyormuş, 6 ay bekliyormuş, 2 yıl bekliyormuş. Oradakiler söyledi bana. Konuşmaya başladık. 45 dakika sonra pasaportum tekrar geri geldiğinde baktım sticker yapıştırılmış.
Harika.
Önce ben anlamadım, biliyor musun ne olduğunu. Cebime koydum. Pembe Hanım kulakları çınlasın. Dedi ki bir dakika Erol Bey, bir de ayrılmayın. Bir şey merak ediyorum. Ben bu kadar yıldır burada çalışıyorum. İlk defa dedi böyle bir olayla karşılaştım. Nedir sizin durumunuz dedim. Hanımefendi dinlediniz yani, ben sonuçta Deniz Kuvvetleri'nde bir subayım işte. Kitaplar, o zaman radyo oyunları falan da yazarıyım ben. TRT'de seslendirilmişti radyo oyunlarım falan. İşte onların üzerine konu dedim. Durum böyle. Çok ekstra bir durum yok. Hayır dedi, bu çok ekstra bir durum. Peki dedim, ne diyeyim ben. Ve işte ondan sonra istifa etme ve emekliliğimi isteme hakkım yasal olarak kazandım. O zaman Beşiktaş'taki Deniz Müzesi'nin müdürüydüm. Efendim, ayrılmamam için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, yani çok Allah için çok baskı yaptılar. Niye ayrılıyorsun, niye gidiyorsun, niye bu kadar erken? Çünkü ben binbaşı rütbesindeydim. İlk planım şu, aborjinlere nohut pilav satacağım. Sonrasını bilmiyorum dedim. Budist rahiplere gideceğim. Böyle planlarım var. Hepsi bana dedi ki sen kalamazsın oralarda. Tekrar Türkiye'ye geri döneceksin. Ben hayır dedim inatla ve tabii onlar haklı çıktılar. Bir de beni rahat da bırakmadılar tabii. İki güne bir telefon, Türkiye konuşmaları. Cumhuriyet Gazetesi'ne de oradan makaleler gönderiyordum Avustralya ile ilgili. Ve sonuç Avustralya'ya geldim. İşte üçüncü aydı. SBS buradaki Türk komüniteye sizi tanıtmak istiyoruz. Gelir misiniz yayına? Şimdi ben öyle geldim.
Önce konuk geldim,
tamam mı? Konuştuk, ettik. Stüdyodan çıktım. Müthiş, nasıl yoğun bir ilgi olmuş biliyor musun? Telefonlar yağmış, o olmuş, bu olmuş. Sonra işte boss'la konuşmuşlar ve dedi ki burada haftada bir gün 20 dakika. Önce biraz daha biraz bir süreydi. Birlikte program yapmak istiyoruz. Olur dedim. Geldik. Öyle bir başladık. İkinci miydi? Üçüncü programda yok dediler. 20 dakika olmuyor. Peki ne yapacağız? 1 saat. Tamam, 2 saatti programlar. 1 saat. Sonra bir şey söyleyeyim mi sana? İnanılacak gibi değil. Ondan sonra o program oldu 1,5 saat falan. Tabii canım.
Şu anda hala tabii. 1 saat bizim radyo programlarımız. Haftada 3 gün.
O 2 saatti Melbourne'ü düşün. Onu ne diyorum sana, bak 20 dakikayla başladım öyle konu. 1 saat oldu. 1,5 saate geldi program öyle. Yani o programı öyle günü neredeyse öyle kapatıyorduk. Benim katıldığım gün salı günlerinde. Kulakları çınlasın tabii, Bülent İvrişim'in emeği çok. Tanju Yenisel'e de arada bir öyle yine konuşulmuştu, etmişti. Çok güzel insanlardı. Hepsi çok güzel insanlardı. Benim için unutulmaz. Ne konuşuyorduk diyorsan, uluslararası ilişkiler, işte strateji, dış politika, tarih. 3 program İstanbul anlattım. Orada insanlar böyle gözyaşlarıyla falan dinlemişler. Daha sonra radyoya da geldi bazı insanlar, ama kim söyleyeyim bunlar? Rum etnik kimlikli, Ermeni etnik kimlikli, Yahudi etnik kimlikli tabii insanlar, eski İstanbul'da yaşamış olanlar. Çünkü ben eski İstanbul sokaklarını anlattım, semt semt. Çocukluğum, çünkü o sokakların çocuğuyum ben. Dolayısıyla o program inanılmaz bir program ve unutulmaz bir program oldu benim için. Sonra Sydney'ye gittim. Sydney'de yine işte radyoyu böyle bir merhaba dedik. Orada yaşamakta olan işte bir Türkiye göçmeni, bir Rum etnik kimlikli, dünya güzeli birisi ziyarete geldi. Hatta onunla böyle bir Sydney'de dolaşmıştık. Geldik, yükseltinin üzerinde oturduk. Aşağı bakıyoruz Sydney'e. Bana ne dedi biliyor musun? Dedi ki hep gelir dedi böyle bakarım bu tepelerden şeyler aşağı limanlara. Hep dedi İstanbul'a benzetirim ve İstanbul özlemiyle dedi. Öyle bakarım, bazen ağlarım falan. Ben de çok duygulandım tabii. O zaman duygulanmaz mısın Allah'ın aşkına? Sonuç olarak insanlar buradan gitmişler ama hepsinin içinde bir Türkiye, hepsinin içinde bir İstanbul özlemi vardı. Herkes de.
Hala da öyle.
Orada çok konferans verdim. Ben yalnızca SBS'te programcı olarak bulunmadım. Biliyorsun yani, sonuçta ben orada part-time çalışıyordum, haftada bir gün.
Evet.
Fakat bir şey söyleyeyim sana. İyi bir ücret ödediler bana. Orada Yüksel Bey'in çıkardığı bir gazete vardı. Turkish Report and Australian News diye.
Evet.
Orada da haftada bir gün makale yazıyor idim. O da makale başına bana $50 ödüyordu. SBS'ten para alıyorum. Devlet işsizlik parası veriyor bana. Yani iyiydi durumum. Durumum iyiydi. Sonra kiramın da bir kısmını ödediler. O zamanlar evet ya, sosyal haklar falan böyle şeydi.
O yardımlar hala var. Sosyal devletin farkı tabii.
İşte bütün bu süreç içerisinde de doktora tezimin alan çalışmasını yaptım Avustralya'da. Çok kötülük üzerine. Yani Avustralya'ya olan Türk göçü 1967-1997 dilimi aralığı 30 yıllık dönem. Çok yoğun röportajlar tabii doğal olarak alan araştırması olduğu için yaptık, ettim. Öyle ne bileyim, çok güzeldi yahu.
Peki Türkiye'ye döndüğünüzde iki ülkede tecrübe etmiş birisi olarak farklılıklar ve benzerlikler üzerine bize az da olsa fikir verebilir misiniz?
Şöyle söyleyeyim. Ben geldim, işte tezimi savundum ettim. Televizyonlarda da anlatıyorum. Neyi fark ettim biliyor musun? Türkiye'de çok kültürlülüğün kavramsal olarak yanlış anlatıldığını, yanlış bilindiğini fark ettim. Üstelik de akademisyenler, yani bizim sosyologlar, arkadaşlar falan çıkıp konuşuyor. Onlara dedi, bir dakika dur, çok yanlış bir şey anlatıyorsunuz. Siz kültürel çoklukla çok kültürlülüğü karıştırıyorsunuz birbirine. Bunlar dedi iki farklı kavram. Çok kültürlük dedim. Bakın Avustralya 1970 yılı dünyada ilk bunun modelini üreten ülke. Dedim bakın çok yalın bir tanıtımı var. O yalın tanıtım ne? Farklılığın yönetimi. Dedim İngilizceden Türkçe'ye çevirdiğimizde yalın tanıtım. Farklılığın yönetimi, bak başka bir şey değil. Ha, peki şimdi buradaki farklılık ne? Şimdi ana mesele bu. Yalnızca farklılıklar sıralamaya başladığınız zaman, yalnızca inanç farklılığı değil. İnanç farklılığı, dil farklılığı, cinsel tercih farklılığı, cinsiyet farklılığı, özürlü doğmak ya da özürlü olmak farklılığı. Dedim yani farklılık bir tek... Biz Türkiye'de ne olarak alıyoruz? Televizyonlarda ne olarak tartışılıyor? Ya dini anlamda söylüyorum, inanç farklılığı ya da etnik kimlik farklılığı. Baksanıza dedim, alt alta koyun, altı farklılık, bir kere ana temel farklılık. İşte bütün bunların hepsinin yönetimidir bu, bir. İki, şimdi Avustralya'da benim gördüğüm model diller modeliydi, yani hem SBS'te. Ben olduğum dönemde eğer yanlış anımsamıyorsam 67 mi 68 dil, böyle çoklu dillerdi. Ben Türkiye'ye döndükten sonra TRT'de bu etnik dillerle ilgili yayın konusu tartışılıyor. Fakat tahmin edebilirsin ki böyle o yer yerinden oynuyor. Yani niye bu işte Kürtçe yayınlansın, niye olsun gibi gibi. O zaman Deniz Kuvvetleri Komutanı vardı, Özden Örnek Oramiral. Sonra o da vefat etti, bu balyozdan gözaltına alındı. Sonra kanser oldu ne yazık ki. Beni davet etti Ankara'ya. Dedi ki bana, ya senin dedi doktora çalışman varmış bu diller üzerine. Öyle dedi ama, diller üzerine dedi. Dedim diller üzerine değil, çok kültürlük üzerine. Dedi, biz Milli Güvenlik dedi konseyinde TRT'de bu dillerle yayın üzerine dedi tartışacağız. Ne öneriyorsun? Böyle açtı önüne defterini. Söylediklerini buraya yazacağım dedi. Söyleyeyim efendim dedim. Bir, ana diller öğrenmek, öğretmek, yaşatmak her devletin görevidir ve her bireyde bunun doğal hakkıdır. Bir kere ana dillerin öğrenmesi, öğretilmesi, yaşatılması konusunda devlet engelleyici olamaz. İkincisi, TRT'de dil açılacak. Bu yalnızca dedim Kürtçe yayın olamaz. Yalnızca Arapça yayın olamaz. Avustralya modelini anlattım. Dedim ki bakın, orada böyle böyle uygulanıyor. Burada da aynı şekilde nüfusa bakarsınız. Yayın saati 24 saat belli. Haftanın 7 günü belli. Efendim bunu yaparız. Daha ileri bir şey yapmak istiyorsanız TRT'nin TRT 4 mi olur, TRT 5 mi olur? Yalnızca bu işe ayırın ve kiralayın. Hafta sonları da dillerde okullar eğitim öğretime açın. Cumartesi pazar her etnik dil ana dilinde eğitim öğretimde yapsın etsin deyince bana dedi ki, ya bu söylediğin dedi çok ileri bana. Çok ileri dedi. Buna dedi şu anda daha yani Türkiye hazır değil.
Kaç yılıydı bu?
2000 olabilir mi? Olabilir.
20 sene öncesinden bahsediyoruz.
Olabilir. Tabii.
Peki bir gelişme var mı bu konularda Türkiye'de?
Şöyle, işte biliyorsun Kürtçe yayın var,
Evet.
Arapça yayın var ama öteki etnik dillerde yayın yok ne yazık ki.
Ama en
Ne yazık
azından
ki.
bir başlangıcı sizin sayenizde oldu diyebilir miyiz?
Şöyle benim sayemde değil zaten hani kafalarında var ama ben anlatınca anladığım kadarıyla bir rahatlık oldu kuvvet komutanında da, Deniz Kuvvetleri
Evet.
komutanında da. Tabii sonuçta sunum yapacak ya o. En azından bir uygulama modeli hepsini tek tek onları not aldı etti. Sonuç olarak işte bu iki dilde yayın hala devam ediyor. Ama benim için de gönlüm arzu ederdi ki öteki etnik dillerde bakılsın nüfuslar ama biliyorsun bize nüfus sayımında sorulmuyor. Ne yazık ki etnik kimlikler ne yazık ki sorulmuyor. Sorulsa nüfuslar belli olacak, ona göre yapılacak, edilecek. Ve öyle başladı. Yani
Anladım.
benim için de buradaki en önemli kazanç o oldu. İşte yıllar yıldır da hep bu çok kültürlülük meselesini anlatmaya çalışırım. Tabii şimdi başka da akademisyenler, aşağıdan genç çocuklar da gelmeye başladı. Ama eğer yeterli mi diyorsan, hayır yeterli değil.
Oysa ki yani tabii bu benim kendi düşüncem olacak da bu hakların herkesi ilgilendirdiği genel özgürlük alanlarıyla alakalı olduğunu insanların bir zaman anlayacağını umuyoruz.
Ve bak şöyle bir şey söyleyeyim üstelik de bu halklar meselesi için bak Atatürk'ün bir cumhuriyet tanımı var. Çok ama müthiş müthiş bir cümle var. O cümle şu. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran virgül Türkiye halkına Türk milleti denir. Şimdi Türkiye halkı ne demek? Halklar demek. Bak Türkiye halkı ne demek kardeşim? Halklar demek. Niye? Çünkü imparatorluk bakiyesiyiz ya biz. Doğal olarak çoklu etnik kimlikler yaşıyor
Evet.
bu toprağın üzerinde. He. Ama ulusal üniter bir devlet kurduğumuz için bir tek üst kimlik yani millet kimliği. Hep bu Atatürk'ün yine ne mutlu Türk'üm diyen ifadesi vardır biliyorsun. Hep yanlış anlatılır, yanlış anlaşılır, sağa sola çekilir. Hani oradaki ne mutlu Türk'üm diyen ifadesini herkes burada Türk etnik kimliği diye algılar. Halbuki hiç ilgisi yok. Millet tanımıdır oradaki söylediği. Yani devletin adını koymaktır. Millet ne? Altındaki halkların özgürlük içerisinde yaşayabilmesi. Laik cumhuriyetin zaten temel niteliği bu değil mi? Ha diyeceksin ki evet cumhuriyetin laik karakteri mi kaldı Allah'ın aşkına? Kalmadı tabii yani biz de görmüyor musun? Delik deşik ediyorlar. Efendim bu cumhuriyetin laik olmuş olması demokrasinin ön koşuludur. Ama işte demokrasi bir türlü burada yaratılamıyor, kurulamıyor. Yani beceremedik bu işi bir türlü. Oysa ki bak Cumhuriyet'in kuruluşunda kuruluş kadro aslında ortaya koymuş. Ama 100. yılına geliyoruz. Ne yazık ki çok başarısızız. Çok başarısız. Hiç kuşkusuz gibi de altını çizerek söylüyorum. Yani işte doktora tezim ortada. Hangi konuda yaptığım belli. Tabii ki insanlar için en önemli, kutsal, vazgeçilmez, husus etnik kimliğidir ve etnik dilidir. Bu bir insanlık hakkıdır zaten. Bunun hiç tartışması bile yok. Ama ne fark edilmiyor biliyor musun? Bak, bir, Avustralya göçmenlerle kurulmuş olan bir
Evet.
ülke. Türkiye göçmenlerle kurulmuş olan bir devlet değil. Şimdi bunların arasındaki o ince farklar şu söylenebilir. Ya işte bunu siz akademisyenleri ilgilendiriyor, bana ne denebilir? Hayır değil. Bunu böyle söylediğiniz zaman zaten o birliktelik sağlanamıyor. Şimdi bak Avustralya çözümü bulmuş. Çok kültürlülük. Ben hep söylüyorum 21. yüzyılın ideolojisi. Bak problemi çözmüş. Bu kadar etnik kimliği bir arada yaşatmayı başarıyor. Öyle mi? Etnik kimliğin ötesinde bu kadar millet parçasını yaşatmayı başarıyor. Şimdi oradakileri sorduğunuz zaman insanlara ben Avustralyalıyım dediğinizde farklı bir şey. Türkiye'liyim dediğinizde farklı bir şey. Bunlar aralarında çok ince farklar var tabii bunların. Yani göçmenlerle kurulmuş ülkelerle göçmen alan ülkeler arasında fark var. Ama söylüyorum bunu kimseyi ilgilendiriyor mu diyorsan hayır demin bir şey söyledin ya siyasallaştırma meselesi.
Evet.
O siyasallaştırma daima bizi ideolojik körlükle bakmaya zorluyor. O ideolojik körlük de bu sefer toplumsal barışı dinamitliyor. Siyasal iktidarlarında bu çok işine geliyor. O zaman daha kolay yönetiyorlar. Nasıl aşağıda diyor toplum birbirini yiyor. Toplum birbirini yiyor diyor. Öyle ciddi bir problem var yani. Çok ciddi bir
Evet,
problem
benim de
var.
uzaktan görebildiğim bu. Bir başka soruya gelmek istiyorum. Biliyorsunuz
Buyurun.
uzaktan memleketimize baktığımızda duygularımız her zaman ülkemizde yaşayanlardan sanki bir tık fazla oluyor. Sevincimiz de heyecanımız da biraz farklı. Ve son zamanlarda yurdumuzdan gelen haberlere baktığımızda ekonomik belirsizlikler ve ortaya da atılan değişik iddialar bizi burada oldukça endişelendiriyor. Fazlasıyla yuvarlama bir soru olacak ama gurbeti yaşamış birisi olarak anlayacağınızı düşünüyorum. Endişelenecek kadar var mı yoksa biz fazla mı abartıyoruz?
Hayır, hiç abartmıyorsunuz. Karamsar değilim ama çok endişeliyim. Yani hemen bunun altını net çizeyim.
Sayın dinleyicilerimiz, Erol Bey'le yaptığımız sohbetin ikinci bölümünü önümüzdeki günlerde SBS Türkçe'de dinleyebileceksiniz.